Ayrım 28, sayfa 237. Dayan gülümsedi. Tabii hemen geliyorum. Daha kapıyı kapatmadan doktorun telefonu kaldırdığını duydu. Polisler diye düşündü. Bu salak polis çağırıyor. Koridora çıkıp adımlarını hızlandırdı. Giriş holüne vardığında gazeteciden bir telefon kartı aldı. Kulübelerden birine kapanıp Eric Duggar'ı direkt telefonunu tuşladı. İçini kemiren yeni bir endişe vardı. Ya Lucian'da henüz açıklanmayan bir nedenle transa girdiyse, olaylar arasında bir çeşit paralellik olmasından ürküyordu. Bu iki çocuk ve hastalık belirtileri arasında bir çeşit yankı oyunu gibi bir şey. Telefona santral cevap verdi. Doktor ameliyattaydı. Aklına başka birisi gelmediğinden Madame Ferrari'yi istedi. Hemşire kuşkularını doğruladı. Lucien'in ateşi yine çok yükselmiş. Dahası şuuru kaybolmaya başlamıştı. Yine de her şey yoluna girmişti. Ateşi düşüyor, kasları gevşiyordu. Doktor Duggar bir dizi test istemişti. Sonuçları bekleniyordu. Madame Ferrer sözünü bitirirken Dider Romans'ın acilen Dayan'la konuşmak istediğini söyledi. Dayan sordu. Nerede şimdi? Burada serviste. Beni ona aktarın. Antropoloğun sesi bir dakika sonra duyuldu. Bayan Tiberg, mutlaka hastaneye gelmeniz gerekiyor. Ne oluyor? Olağanüstü bir şey. Lucia'nın transa geçmesinden mi söz ediyorsunuz? Bir ara trans gibi bir şey geçirdi, evet. Ama şimdi bambaşka bir şey var. Ne? Romans, Dayan'ın sesindeki endişeli tınıyı duymuştu. Sakın endişelenmeyin, dedi aceleyle. Çocuğunuz için bir tehlike yok. Dayan her heceyi vurgulayarak sorusunu tekrarladı. Ne oluyor? Telefonda anlatması uzun sürer. Gelip kendi gözlerinizle görmelisiniz. Burada gözle görülür bir şey. Dayan kestirip attı. 3 saat sonra oradayım. Telefonu kapattı. Hastanenin aşırı sıcak havasından boğuluyordu. Yağmurun yapıştırdığı perçemlerini terden sırılsıklam yakasını hissetti. Düşüncelerinde yeni bir boşluk oluştu. Bu iki çocuk birbirinden 800 kilometre uzaktayken nasıl olmuş da aynı krize yakalanmıştı? Antropoloğun sözünü ettiği olağanüstü şey neydi? Saat 14.30'du. Giriş kapısına bir göz attı. Her an bir manga jandarmanın içeri dalmasını bekliyordu. Onun Lucia'nın kökenleri ve cesedi her an bulunabilecek Iron Pandov'un ölümü hakkında sorguya çekecek insanlar. Paris'e dönmeliydi. Oğlunu görmeliydi. Her şeyi onu koruyacak ve adalet mekanizmasına karşı savunacak tek kişiye Patrick Langeuse'ye anlatmalıydı. Komiserin cep telefonunun numarasını tuşladı. Langeus konuşmasına fırsat vermedi. Hay Allah, nerelere kayboldunuz? Nice'deyim. Orada neler karıştırıyorsunuz? Birini görmem gerekiyordu. Adamın sesi rahatlamıştı. Kaçmaya karar verdiğinizi sanmıştım. Neden kaçayım? Sizin nereye karar vereceğiniz bilinmez ki. Dayan susup birkaç saniye bekledi. Birden bu sessizlikten daha önce hiç kimseye karşı duymadığı bir güven, bir yakınlık doğdu. Aceleyle hıçkırıklara boğulmamak için anlattı. Patrick, boğazıma kadar boka battım. Beni şaşırtıyorsunuz. Şaka yapmıyorum. Sizinle görüşmem gerek. Size anlatmalıyım. Ne zaman Paris'te olabilirsiniz? 3 saate kadar. Sizi büromda bekliyorum. Benim de anlatacaklarım var. Ne? Sizi bekliyorum. Dayan komiserin sesinde daha önce duymadığı derin bir endişe hissetti. Israrla sordu. Ne var, ne buldunuz? Buraya geldiğinizde anlatırım. Ama kendinize çok dikkat edin. Neden? Bu işe sandığından da fazla bulaşmış olabilirsiniz. Ne? Ne demek bu? Sizi emniyet müdürlüğünde bekliyorum. Kulübeden çıkıp otomatik kapılara doğru yürüdü. Dışarıda cadde kırmızı, kuru, buruşuk yapraklarla kaplıydı. Dayan arabasına bindiğinde sanki bir saat sonbahar ona tuzak hazırlıyormuş gibi geldi. 41. Kısım. Dayan Tiber, Necker Hastanesi'ne akşamın 8'ine doğru vardı. Dider Romans onu büyük bir heyecanla bekliyordu. Dayan önce Lucian'ı görmek istediğini söylediğinde antropolog itiraz etti. Emin olun, her şey yolunda. Daha acil bir konumuz var. Lavoisier binasına doğru yürümeye başlamışlardı bile. O yöne doğru yürürken genç kadının içindeki endişe büyüdü. Gereğinden fazla şiddet, gereğinden çok anı. Buraya girip bilgisayarlı tomografi merkezine doğru gittiklerini görünce endişe yerini korkuya bıraktı. Beyaz duvarları, göz kamaştırıcı neonları görüyor, şiddete giden en kestirme yolda olduğunu düşünüyordu. Bilim adamı anlatmaya başladı. Daha ilk araştırmalarımda bu yönde bir şeyler bulmuştum ama sizi ürkütmek istemedim. Dayan neredeyse bir kahkaha atacaktı. Koşullar ne olursa olsun sanki onu asla endişelendirmemeye ant içmişler gibi dinginliğin bir çeşit komplosu gibi bir şey. Duvarları merkezi veri kayıt aygıtları ve monitörlerle kaplı odaya girdiler. Romans tıpkı Van Kee'nin öldürüldüğü geceki adli tıp uzmanı gibi ana bilgisayarın başına geçti, mouse'u tıkladı. Resimler uzun cümlelerden daha iyi konuşacak. Dayan metal masalardan birine dayanıyordu. Ekranda Alman akupunkturcunun parçalanmış iç organlarını görmesini bekliyordu. Monitörde iki elin karşılaştırmalı çizgilerini görünce şaşırdı. Bilgisayarın parıltısıyla cilalanmış gibi zarif ve beyaz çocuk elleri. Romans konuşmadan tuşlara bastı. Aynı resmi bu kez ayalar görünecek biçimde döndürdü. Ekran çerçevesini yaklaştırarak parmaklarının ucuna parmak izlerine odaklandı. Antropolojik incelememi yaparken Lucia'nın parmak derilerini incelemiştim. O zaman derinin ilk tabakasının altında bana eskiden kalmış izlenimi veren bazı yaralara rastlamıştım. Sanki deri o yaraların üstünde gelişmiş gibi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Ekrandaki çizgiler büyüdü. Dayan parmak izlerine benzemeyen dikey ya da çapraz minicik çizgiler gördü. Antropolog ekledi. Madame Ferrer, Lucie'nin ateşi yükseldiğinde bu farklılıkların daha da belirginleştiğini görmüş. Parmak uçları kızarırken yarıklar beyaz kalıyormuş. Dagger da bunu doğrulayınca bana haber verdiler. Neler olduğunu o zaman anladım. Parmak izleri şimdi bütün ekranı kaplıyordu. Yarıklar belirgindi. Çiziklere, karalamalara benzer yarıklar. Bu izler gerçekten de derinin üst tabakasının altında beyazlıklarını koruyorsa, bunun nedeni bana kalırsa yanık izleri olmalarından kaynaklanıyor. İçinden kan geçmeyen ölü deriler. Yükselen ateş beslenen deri ile soğuk izler arasındaki farklılığı ortaya çıkarıyor. Bu oldukça bilindik bir olgudur. Bazı yara izleri insan ateşlenince ortaya çıkar. Dayan gözlerini ince çizgilerden ayıramıyordu. Bununla bir yazı olduğunu düşünmemek güçtü. Aynı zamanda harfleri yarı silinmiş, dahası bir aynada görüyor gibi ters çevrilmişti. Antropolog Dayan'ın düşündüklerini okumuş gibi konuştu. Başlangıçta kızgın bir uçla yazılmış harflere benzettim bu izleri ama harfler ters çevrilmiş. Onun için bunların kağıt üzerindeki durumlarına bakmak gerektiğini düşündüm. Böylelikle düzeltilmiş olacaklardı. İşaretleri bir ıstampa ile renklendirmeye çalıştım. Ekrandaki görüntünün yerini mürekkebe bulanmış parmak izleri aldı. İşte sonuç. Sizin de gördüğünüz gibi yazı hala ters. Çözülemeyecek bir problem. Dayan'ın elleri metal masaya kenetlendi. Birden içinde dallanıp budaklanmış bir ateş hissetti. Romans klavyede bir tuşa bastı. Yeni bir görüntü belirdi. İki el şimdi tümüyle siyaha boyanmış, beyaz çizgiler en küçük ayrıntılarıyla görülür olmuştu. Bu da kızıl ötesi bir görüntü. Canlı vücut ısısı ile izler arasındaki fark kolayca görülüyor. İşte sorunun cevabını buna bakarak buldum. Neymiş? Bunlar Latin harfleri değil, Kiril karakterleri. Çocuğun her bir parmağına yazılmış işaretlerin yakın plan görüntüsünü tüm ekran kapladı. Slav alfabesinin sayıları, heceleri Dayan boğuk bir sesle sordu. Burada ne yazılı? Rusça yazılmış bir tarih, tercüme ettirdim. Yeni bir tık, yeni bir görüntü. 20 Ekim 1999. Antropolog özetledi. Bu çocuk bir mesaj taşıyor. Ardından korkudan titreyen, çekingen bir sesle ekledi. Ateş de kazınmış, ateşinin çıkması halinde çocuğun vücudundan yayılan ısı sayesinde ortaya çıkmak üzere. Kelimelerden korkmayalım. Programlanmış bir mesaj. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten de tarihi okuyabilmenin tek yolu. Lucia'nın ateşlenmesi. Dayan adamın açıklamalarını dinlemiyordu. Kendi cevapları patlıyordu artık bilincinde. İkinci Lucia'na da aynı yanık izini taşıdığından emindi. Tüm Lucia'nlar parmaklarının ucunda sadece transa geçtiklerinde görülen bir tarih taşıyorlardı. Haberciydi onlar. İyi de o tarihte ne olacaktı? Bu tarihin anlamı neydi? Bir anda ilk cevabı verdi. Hiç kuşku yok, bu tarihler Rolf Van Keen, Philip Thomas ve Erik Talik gibi adamlar içindi. Tokamak ekibinde çalışmış, geçmişteki laboratuvarlarına dönmek için bu mesajı bekleyen insanlar. Kafasına başka düşünceler de üşüşüyordu. Bu çocuklar bundan emindi. Konu hakkında hiçbir bilgileri olmayan evlat edindirme kurumlarının aracılığıyla yeni atlarla geliyorlardı Avrupa'ya. Tıpkı diğerleri gibi. Bu vakıflar da zincirin bir halkası, bir aracıydı. Lucia'nı evlat edinen dayan gibi. Öte yandan Ayrın Pandov, Aaron Talik'in gözcüsünü evlat edinmeyi başarırken Rolf Van Keen böyle bir şansa sahip olamamıştı. Bu sorumluluğu devralan, kim olduğunu bile bilinmeyen genç bir kadın, Diane Tilberg'ti. Alman akapurtucunun bu çocuk yaşamalı demesinin nedeni de buydu. O sadece ona gönderilen Lucian transa girmeden ölecek olursa hiçbir zaman görülemeyecek olan mesajı bekliyordu. Apaçık ortada olan bir gerçek daha vardı. Eski Marksist casus Philip Thomas çevre yolundaki kazayı yol açmış ve Van Keen'in tarihi öğrenmemesini sağlayarak buluşmaya katılmasını engellemeye çalışmıştı. Bütün bunlar çılgın, saçma, dehşet vericiydi ama dayan doğru düşündüğünü biliyordu. Bu insanları birbirlerine bağlayan sadece geçmişleri değildi. İçlerinden birini, ötekinin habercisini ortadan kaldırarak rakibini saf dışı bırakmaya iten karanlık ilişkiler vardı. Dayan çok iyi bildiği bir başka gerçekte tokamak çalışanlarının ülkeye geri dönmesini engellemek isteyen bir başkasının varlığıydı. Geri dönüşü önlemek için en kökten çözümü atardamar sıkıştırmayı kullanmaktan geri durmayan biri. Kapkaranlık kuyuların dibinde de olsa iki belirgin ışık görülüyordu. Her şeyden önce Lucia'nın kendi Lucia'nın tehlikede olmadığını hissediyordu. Mesajını iletmesini engellemek istemişlerdi ama tarih ortaya çıkmıştı. Demek Lucian tehlikede değildi artık. Deyim yerindeyse görevi bitmişti. Öteki ışıksa akla aykırı gelecek bir biçimde de olsa çocukların ellerindeki yanıklarla bağlantılıydı. Bu korkunç, iğrenç, isyan ettirici bir yöntemdi ama büyü falan değildi. Burada paranormal hiçbir şey yoktu. En basit anlatımla gözcüler sonsuza dek işaretlenmiş küçük çocuklardı. Dayan öğrendikleriyle sarsılarak komiser Langeus'u ve anlattıklarını hatırladı. Onun bütün bu kargaşayı yeniden düzenleyecek, bilinmeze yepyeni bir tutarlılık kazandıracak bilgilere sahip olduğundan emindi. Antropoloğa dönüp mırıldandı. Birazdan dönerim. 42. Kısım. Dayan ziyaretçi kayıt defterini doldurup metal dedektöründen geçti. Gecenin 10'unda polis müdürlüğü binasının koridorları bomboştu. Çalışma odaları her zamankinden daha çok deri ve eski kağıt kokuyordu. Öylesine güçlü, öylesine keskin bir kokuydu ki bir bakıma hayvanlarla dolu bir yeri çağrıştırıyordu. Dayan kendini bir balinanın karnında yürüyormuş gibi hissediyordu. Kapıların kırmızımsı ona dev balığın içini, merdiven boşluğunun gölgeleri de dişlerini, canavarın ağzındaki o boynuzlu kılıçları hatırlatıyordu. Dayan 34 numaralı odanın kapısına geldi. Kapının üzerindeki küçük karton levhada polis komiseri Patrick Langeus'un adı yazılıydı. Yazılı olmasına da kadife kaplı kapıyı tanıyordu zaten. Odadan dışarıya beyaz bir ışık limiti sızıyordu. Kapıya vurdu. Ses kumaşın yumuşaklığında boğuldu. İki parmağının ucuyla kapıyı itti. Artık ne korkunun ne herhangi başka bir duygunun onu şaşırtmayacağını düşünüyordu. Kendi çevresinde kurşun geçirmez yeleklerin yapımında kullanılan örümceklerinki kadar narin ve görünmez bir bağ ördüğünü düşünüyordu. Yanılmıştı. Küçük bir halojen lambanın çalışma masasının yüzeyini çok yakından aydınlattığı karanlığa boğulmuş bu odada bir kez daha paniğe kapıldı. Patrick Langeus başını yan yatırmış çalışma masasının üzerine dayamıştı. Siyah gözleri o alaycı parıltıyı korumuştu. Ama artık kıpırdamıyordu. Koltuğa yığılmış vücudunun da kıpırdamadığı gibi. Dayan'ın ilk tepkisi geri çekilmek oldu. Kapıya vardığında kendini toparladı. Koridorun iki yanına baktı. Kimse yoktu. Odaya döndü. Kapıyı kapatıp cesede yaklaştı. Polis komiserinin yüzü pıhtılaşıp katranlaşmaya yüz tutan bir kan birikintisinin içindeydi. Dayan ağzını açarak yavaşça soluk almaya çalıştı. İki tane kağıt alıp usulca kafayı kaldırdı. Çenenin altındaki yaraya bir göz attı. Adamın gırtlağını kesmişlerdi. Yara yapışkan ve karanlık gırtlağın içine bir gaga gibi açılıyordu. Nasıl becerdiğini anlayamadan bu iç karartıcı görüntü ve sonuçları ile arasında bir mesafe koymayı başardı. Sadece her biri yeni bir soru doğuran saniyeleri sayıyordu. Komiseri kim öldürdü? Hep aynı yalnız katilin atar damar sıkıştırmasının izinde miydi? Yoksa bu kez katil vakıftaki Rusların bir işbirlikçisi miydi? Cinayetin işleyişindeki cüret Dayan'ı şaşkına çevirmişti. Katilin biri bir polis komiserini emniyet müdürlüğünde ortadan kaldırmaya cesaret etmişti. Dosyayı hatırladı. Komiserin yanından hiç ayırmadığı gerçeğin bir bölümünü içeren kağıt tomarlarını. Kanlanmış eşyaları karıştırmaya, masanın üzerine dağılmış ıslak ve yapışkan kağıtları gözden geçirmeye başladı. Mistik bir ilahi gibi durmadan Lucien, Lucien, Lucien diye tekrarlıyordu. Her ne yapıyorsa oğlu içinde. Yaşama gücüydü onun. Çekmeceleri açtı, belgeleri gözden geçirdi. Hiçbir ayrıntıyı atlamamaya çalıştı. Komiserin evrak çantasını gölgede dikilen dolapları karıştırdı. Hiçbir şey bulamıyordu. Aramış olmak için aradığını, katilin her şeyi götürdüğünü biliyordu. Gerçekten de kanıtları yok etmek, izleri silmek için öldürmüştü Langeus'u. Gümüş saçlı adamın kanından oluşan aynaya ve bu aynada yansıyan yüzüne son bir kez baktı. Telefonda bu işe sandığımdan da fazla bulaşmış olabilirsiniz demişti. Neye dayanarak? Korkudan ne yapacağını bilemez haldeydi. Iron Pavlov'u hatırladı. Rob Van Keen'i, Philip Thomas'ı, öldürdüğü üç adamı. Böyle bir katliam nasıl açıklanabilirdi? Ya bu katliamın içinde olması, yanına yaklaşanı yok eden ölüm çiçeği gibi gördü kendini. Boğazının düğümlendiğini hissetti. Gözyaşlarını tuttu, bir gölge gibi koridora sızdı.